Baba ve Piç, Elif Şafak.
Ayrım 26.
10. Bölüm. Badem. Misafirliğinin 5. günü itibariyle Armanuş, Kazancı Konağı'nın gündelik sabah rutinini keşfetmişti artık. Her sabah saat 6 civarında kahvaltı hazır ediliyor ve 9.30'a kadar masada kalıyordu. Bu süre zarfında semaver sürekli kaynıyor ve her saat başı yeniden demleniyordu. Herkesin aynı anda masaya oturması hayal olduğundan ailenin farklı üyeleri işlerine ya da ruh hallerine göre farklı zamanlarda katılıyordu kahvaltıya. Böylece tümüyle eş zamanlı bir olay olan akşam yemeğinin aksine kahvaltı muhtelif istasyonlarda duran, yolcu indirip yolcu olan sabah trenlerine benziyordu. Sofrayı genellikle Banu teyze kurardı. Sabah namazına kalktığı için ilk uyanan o olurdu. Namaz uykudan hayırlıdır diye mırıldanarak kalkardı yatağından. En yakın caminin müezzinin sesi duyulur duyulmaz. Sonra abdest almak için banyoya giderdi Banu teyze. Su bazen soğuk olurdu ama umursamazdı. Ruhun uyanmak için titremesi lazım derdi kendi kendine. Ruhun titremesi lazım. Ailenin geri kalanının fosur fosur uyumasını da umursamazdı. Onlar da bağışlansın diye iki kat fazla dua ederdi. Bu yüzden de bu sabah müezzin Allahu Ekber diye seslendiğinde Banu teyze yatağından çoktan gözlerini açmış, sabahlığıyla eşarbına uzanıyordu. Ne var ki diğer günlerin aksine bu sabah vücudu ağırdı, külçe gibi. Müezzine ses doldu odaya. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Buna rağmen Banu teyze hala kalkamamıştı. Hayya el selah, hayya el el felah, namaza gelin, selamete gelin sözlerini duyduktan sonra bile vücudunun yarısı yataktan kaldırmaya başaramadı. Sol tarafında bir uyuşukluk vardı. Vücudunun o yanındaki kan çekilmiş, geriye ağır, hantal bir çuval kalmış gibi. Esselatu hayrun minenvem, namaz uykudan hayırlıdır. Neyiniz var çocuklar, neden kıpırdamama izin vermiyorsunuz diye sordu Banu teyze hüsran dolu bir ses. İki omzunda oturan cinler birbirlerine baktılar. Bana sorma, ona sor. Hazırlığı yapan o dedi. Şeker Şerbet Hanım sağ omzundan. Adından da anlaşılacağı gibi Şeker Şerbet Hanım iyi bir cindi. Adil ve hoş dil olan taifeden. İyilik saçan aydınlık bir yüzü, başının etrafında mor, pembe ve eflatun tonlarında bir hale vardı. İnce, zarif bir boyun, boynunun bitip teknik olarak gövdesinin başlaması gereken yerde sadece duman vardı. Vücudu olmadığından kaide üzerinde duran bir büstü andırırdı ki bundan gayet memnundu. Herkesin gayet iyi bildiği üzere dişi insanların aksine dişi cinler vücutları orantısız diye komplekse kapılmazlar. Banu teyze Şeker Şerbet Hanım'a güvenirdi. Çünkü o yozlaşmış hotperest tiplerden değil, iyi kalpli dini bütün bir cindi. Cin taifesi arasında yaygın bir illet olan tanrı tanımazlıktan tövbe ederek İslam'a geçmişti. Şeker Şerbet Hanım sık sık camileri ve kutsal mekanları ziyaret ederdi. Kur'an konusunda da çok bilgiliydi. Seneler içinde Banu teyzeyle çok samimi olmuşlardı. Ama tümüyle farklı bir kalıptan çıkmış ve rüzgarın olumayı hiç kesmediği yerlerden gelmiş olan Ağulu Bey'in durumu tamamen farklıydı. Ağulu Bey çok yakışıklıydı. Bir cin için bile çok yaşlı. Bu sayede göründüğünden çok daha güçlüydü. Zira herkesin gayet iyi bildiği üzere cinler yaşlandıkça güçlenir. Ağulu Bey'in Kazancı Hanesi'nde ikamet etmesinin tek sebebi Banu teyzenin onu 40 günlük perhizin son sabahında kendine bağlamış olmasıydı. O günden beri cini kontrol altında tutuyor, onu tutsak eden tılsımı boynundan hiç çıkartmıyordu. Bir cini bağlamak kolay iş değildi. Öncelikle ismini doğru tahmin etmek gerekirdi. Ölümcül bir oyundu bu. Çünkü sen onun ismini keşfetmeden cin senin ismini öğrenirse o efendi sen köle olurdun. İsmini doğru tahmin edip cini kontrol altına alsan bile üzerindeki etkini mutlak kabul etmemeliydin. Çünkü bu aptalca bir yanılsama olurdu. İnsanlık tarihi boyunca sadece Hazreti Süleyman cin ordularını yenmeye başarmıştı. Ama o bile büyülü bir demir yüzükten yardım almıştı. Başka kimse Hazreti Süleyman'la boy ölçüşemeyeceğine göre sadece ihtiraslı bir hodbin cinleri esir etmekte böbürlenebilirdi ki Banu teyze ne ihtiraslı ne de hodbin idi. Ağulu Bey ona 6 küsur yıldır hizmet ettiği halde aralarındaki ilişkiyi zaman zaman yenilenmesi gereken geçici bir anlaşma olarak görürdü. Ona karşı asla lakayt ya da küçümser davranmamıştı. Ne de olsa insanların aksine cinler kendilerine yapılan yanlışı katiyen unutmayan bir hafızaya sahiptir. Haksızlığı asla unutmazlar. Her hadiseyi ıcığına cıcığına kadar kaydeden titiz bir katip gibidir cinlerin bellekleri. Günün birinde de kaydettiklerini bir bir ortaya çıkarırlar. Banu teyze daima tutsağın haklarına saygılı davranmış, gücünü asla kötüye kullanmamıştı. Yine de istese otoritesini bambaşka bir biçimde kullanabilir, para, mücevher ve şöhret gibi maddi kazançlar talep edebilirdi. Etmemişti. Bütün bunların yanılsamadan ibaret olduğunu ve zulmani cinlerin bilhassa ham yanılsamalar yaratmakta usta olduklarını bilirdi. Ayrıca birdenbire edinilen her servet başkalarından çalınmış bir birikim demekti. Zira doğada saf boşluk diye bir şey yoktu. İnsanların kaderleri tığ işinin ilmekleri gibi sıkı sıkı bağlıydı birbirleriyle. Dolayısıyla bütün bu yıllar boyu Banu teyze ihtiyatla maddi kazanç talep etmekten kaçınmıştı. Ağulu Bey'den tek bir şey istemişti. Bilgi. Şüpheli hadiseler, Kim Furdu'ya giden cinayetler, sırlanmış itilaflar, muğlak ya da müşkil davalar, büyük anlaşmazlıkları, aile kavgaları, açılmamış sırlar, çözülmemiş gizemlerle ilgili bilgi isterdi cininden. Müşterilerine yardım etmesini sağlayacak türden temel malumat. Diyelim ki birisi baba yadigarı kıymetli bir belgeyi kaybetti. Yerini öğrenmek için Banu teyzeye gelirdi. Habis bir büyünün etkisi altında olduklarına inanan kadınlar da keza büyüyü kimin yaptırdığını öğrenmek için onun kapısını çalardı. Bir keresinde aniden hastalanan ve durumu gün be gün kötüye giden hamile bir kadın getirmişlerdi. Ağulu Bey'e danıştıktan sonra Banu teyze kadına bahçesindeki meyvesiz limon ağacının altını kazımasını, orada mor kadifeden bir kese içinde bir kalıp zeytinyağı sabunu bulacağını söylemişti. Üzerine kendi tırnakları saplanmış halde. Kıskanç bir komşunun büyüsü vardı kadıncağızın üzerinde. Banu teyze bunları anlatmış ama durumu daha da beter hale getirmemek için büyü yapanın ismini kendisine saklamıştı. Birkaç gün sonra hamile kadının düzeldiği haberi gelmişti. Velhasıl Banu teyze şimdiye değin Ağulu Bey'in hizmetlerinden bu şekilde yararlanmıştı. Bir konu hariç. Sadece bir kere ondan müşterileri için değil kendisi için bir şey istemişti. Özel bir soru. Asya'nın babası kim? Ağulu Bey ona bir cevap vermişti. Hakikati söylemişti. Zira esir bin cin efendisine asla yalan söyleyemezdi. Ne var ki Banu teyze bunu gayet iyi bildiği halde verilen cevabı kabul etmemiş, inanmayı reddetmişti. Ta ki günün birinde yüreği zihninin çoktan kabullendiğini inkar etmeyi bırakana kadar. O günden sonra Banu teyze asla eskisi gibi olmamıştı. Zaman zaman keşke hiç sormasaydım derdi kendi kendine. Alıp da kullanamayacağın kadar karanlık, tutup da hesap soramayacağın kadar yıllanmış bir bilgi sadece ıstırap veriyordu insana. Kahinin laneti. Şimdi yıllar sonra yeniden Banu teyze Ağulu Bey'den kendisi için bir şey istemek niyetindeydi. Bu sabah bedenen bu kadar aciz durumda olmasının sebebi buydu. Zihninde kaynayan çelişkili düşünceler efendisinin her çıkmazında sol omzuna olanca aliyle abanan kölesi karşısında güçsüz düşürmüştü onu. Geçen sefer o kadar pişman olduğu halde Ağulu Bey'e şahsi bir soru sormak istiyordu gene. Hata mı olurdu bu? Kim bilir? Belki de bu oyunu kesin kes bitirmenin, muskayı çıkarıp cini azat etmenin zamanı gelmişti. Şeker Şerbet Hanım'ın yardımıyla da falcılık yapmaya devam edebilirdi. Güçleri biraz azalırdı belki ama olsun. Bu kadarı yetmez miydi? Bir yanı Banu teyzeye kainin laneti konusunda uyarıyor, fuzuli bilginin vereceği elemden onu esirgemeye çalışıyordu. Halbuki öte yanı daha fazlasını bilmek için can atıyordu. Daima meraklı ve kurcalamaya hazır. Ağulu Bey onun ikileminin farkındaydı ve bundan zevk alır gibiydi. Sahibin her tereddütünde omzunu daha fazla abanıyor, içten içe keyifleniyordu. İn omzumdan, buyurdu Banu teyze ve Kur'an'ın tehlikeli cinlere karşı okumasını nasihat ettiği bir dua okudu. Aniden uysallaşan Ağulu Bey aşağı atlayıp onun doğrulmasına izin verdi. Efendim, beni azat edecek misin diye sordu Ağulu Bey, zihnini okumuştu. Yoksa şahsi bir merakı gidermek için mi açacaksın bilgi çeşmeni? Banu teyzenin hafif aralık dudakları arasından bir fısıltı çıktı. Ama evet ya da hayırdan ziyade bir inintiyi andırıyordu. Semanın, yıldızların ve ruhunu yağmalayan çelişkilerin altında kendini küçük, çok küçük hissetti. Şu Amerikalı kızcağız, sizlere ailesi hakkında o üzücü şeyleri anlattığından beri cevabını öğrenmek için can attığın soruyu sorabilirsin bana. Anlatılanların doğru olup olmadığını öğrenmek istiyorsun. Bir de tabii onun hakikati bulmasına yardım etmek istiyorsun. Ne kadar takdire şayan diye yılan gibi tısladı Ağulu Bey. Kömür karası patlak gözlerinde ateşli bir zaferle. Sonra aniden uysallaştı. İstersen her şeyi anlatabilirim. Ne de olsa olan biteni bilecek kadar yaşlıyım. Ben de oradaydım. İstemez, kes. diye tersledi Banu teyze. Midesinin kasıldığını hissetti. Kekremsi bir sıvı geldi ağzına, kusacak gibiydi. Öğrenmek istemiyorum, merak da etmiyorum. Sana bir zamanlar Asya'nın babasını sorduğuma da pişmanım. Allah'ım, dilim tutulsaydı keşke sormasaydım. Hiçbir şey değiştiremedikten, düzeltemedikten sonra bilgi dediğin neye yarar? İnsanı ebediyen sakat bırakan bir zehirden başka nedir? Ne bir şey yapabiliyorsun, ne unutabiliyorsun. Yemin etmedim mi? Bir daha kendi şahsi merakım için sana bir şey danışmayacağıma yemin vermedim mi? Derin bir sessizlik oldu. Ağolu Bey sabırla bekledi Banu teyzenin kendine yenik düşmesini. Nice sonra iki kelime döküldü kadının kehanete alışkın dudaklarından. Hem sen ne biliyorsun? Bu soruyu ağzından kaçırmıştı. Yoksa Armanuş'un geçmişini öğrenmek için danışılacak en doğru kişinin Ağolu Bey olduğuna, hikayeyi bilse bilse onun bileceğine şüphesi yoktu. Zira Ağolu Bey cin taifesinin Gulyabani kümesine mensuptu. En tehlikeli, en nakes tür. Ama iş geçmişin acılarını deşmeye gelince şüphesiz en doğru adresli Gulyabaniler. Yuvalarından fersah fersah uzakta pusuya düşürülüp katledilen Karabahtlı askerler. Dağda tipi de donarak ölen gezginler. Çöllere sürülen biçare vebalılar. Eşkıyaların soyup dilim dilim kestiği yolcular. Bilinmedik diyarlarda kayıplara karışan kaşifler. Issız adalarda ölüme terk edilen mahkumlar, deliler, istenmeyenler. Gulyabani taifesi bunların hepsine tanıklık etmiştir. Kanlı meydan muharebelerinde koca taburlar yok olurken, köyler kıtlıktan kırılırken, kervanlar düşman orduları tarafından yakılıp kül edilirken hep oracıkta hazır ve nazır bulunmuşlardır. Yarmuk Savaşı'nda mesela, Bizans İmparatoru Heraklius'un muazzam ordusu Müslümanlar tarafından bozguna uğratıldığında Tarık bin Ziyad askerlerine "Arkanız deniz, önünüz düşman! Nereye kaçacaksınız askerlerim?" diye haykırdığında ve hemen akabinde yollarına çıkan herkesi öldürerek Vizigotların hakim olduğu İspanya'yı işgal ettiklerinde sonradan Martel adını alan Prens Charles, Tours Savaşı'nda 300 bin Arap'ı katlettiğinde Haşhaşiler meşhur Vezir Nizamül Mülk'ü öldürüp Moğol Hülagi Han içindeki her şeyle birlikte kalelerini yerle bir edene kadar ortalığı dehşet saçarken de Gulyabaniler oradaydılar. Gulyabani denilen cini namertler bütün bu felaketlerin hepsine şahitlik etmiştir. Özellikle aç, susuz çölde kalanların peşine düşmeleriyle nam salmışlardır. Ne zaman, nerede Adem oğullarından, Havva kızlarından biri ardında bir mezar taşı bile bırakmadan ölse, cesedinin yanında bitiverirler. Bazen kılık değiştirdikleri de olur. Gerekirse bitki, taş ya da hayvan kılığına girebilirler. Özellikle leş yiyici akbabaların kılığına. Müsibetleri seyrederler. Zaman zaman kervanlara dadandıkları da olur. Bir çare yolcuların hayatta kalmak için ihtiyaçları olan ne kadar yiyecek varsa çalarlar. Hacıları kutsal yolculuklarında korkuturlar. Kalabalıklara saldırırlar ya da kürek mahkumlarının veya ölüm yürüyüşüne zorlananların kulaklarına dehşetengiz ölüm ezgileri fısıldarlar. Geride hiçbir tanık ya da yazılı kayıt kalmamış tarihsel anıların tanığıdır onlar. En üzücü hadiselerin en duyarsız tanıkları. Velhasıl Gulyabaniler insan ırkının birbirlerine yapabileceği çirkinliklerin çirkin şahitleridir. Bu yüzden de Banu teyze 1915'te Armanuş'un ailesi hakikaten iddia edildiği gibi uzun bir ölüm yürüyüşüne zorlanmışsa Ağolu Bey'in bunu bileceğinden atı gibi emindi aslında. Anlatmamı istemeyecek misin diye cırladı Ağolu Bey, efendisinin tereddütlü hallerinin büsbütün keyfini kaçırarak. Yatağın kenarına oturarak, sene 1915, oradaydım. Bulutsuzdu gökyüzü. Daireler çizdim yukarılardan baka baka. Akbaba kılığına büründüm diye devam etti çatal çatal bir sesle. Her şeyi gördüm, her şeyi kaydettim. Yürüyenleri seyrettim. Kadınların, çocukların, kundakta bebeklerin üzerlerinden süzüldüm. Yaklaştığımı görünce taş atanlar oldu ama yeterince uzaklaştıramadılar beni. Masmavi semada çığlıklar ata ata dizlerinin üstüne düşmelerini bekledim.
Ayrım sonu.